İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, seçim tarihi netleşti artık, bunu herkes konuşuyor. 14 Mayıs. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mart'ta yani 60 gün öncesinden yeni anayasaya göre, yeni yasalara göre 60 gün öncesinden ilan etmek zorunda. Ve 10 Mart'ta kendi kararıyla muhtemelen seçimi götürecek. Çünkü muhalefet 6 Nisan'dan sonraki seçim kararına mecliste evet demeyeceğini resmen açıkladı. Evet, altılı masada sıkıntı var. Neden sıkıntı var? Çünkü Cumhur İttifakı'nda aday belli olduğu için herkes Cumhurbaşkanı adayını merak ediyor. Altılı Masa bir türlü belirleyemedi. Öne çıkmış iki isim var. Biri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanı. Birisi de İstanbul Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bu arada İlhan Kesici, Faik Öztürk isimleri de dolaşıyor. Onlar da anılıyor ama bir de pusuda bekleyenler var. Abdullah Gül gibi. Bunlar da olası bir kargaşada acaba biz birleştirici aday olabilir miyiz diye bir anlamda fırsat kolluyorlar. Evet, 24 Ocak'ta bir zirve daha yapılacak. 30 Ocak'ta yol haritası açıklanacak. Şubat'ın ilk yarısında da adayımızı açıklayacağız diyorlar. Diyorlar ama olur mu olmaz mı bilemiyorum. Onu bizzat yaşayıp göreceğiz. Çünkü bugüne kadar birçok tarih verildi. Onların hiçbirisinde böyle bir durum ortaya çıkmadı. Evet, bugün 24 Ocak. Bir sürü önemli gün. Yani Uğur Mumcu'nun katledilişi, Gaffar Okan'ın katledilişi, bir de ekonomide meşhur 24 Ocak kararları var. 12 Eylül darbesinin bir anlamda nedeni de denilebilir. Çünkü o kararlar normalde darbe olmadan normal demokrasilerde uygulanamazdı. O kararların uygulanması için de bir darbe yönetimi herhalde gelmek istiyordu. Bunları da konuşacağız bugün. Evet, bunları kimle konuşacağız? Hemen onu ben size aktarayım. Evet. Kalkınma ekonomisti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski müdürü Bartu Soral'la görüşeceğiz. Efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk İsmet Bey.
Ne diyorsunuz 24 Ocak'a? Hem Uğur Mumcu hem de 24 Ocak kararları. Rahmetli Uğur Mumcu da 24 Ocak kararları konusunda çok yazı yazdı. Çok evet, toplantılarda konuştu. Ne dersiniz?
Evet, tabii Uğur Mumcu deyince hep ilk önce aklımıza gelen şey tam bağımsız, anti-emperyalist, Atatürkçü. Çok önemli sözleri de var. Bunlar tarihe aslında kazındı. Yani mesela bir tanesi Türk milliyetçiliği, Türk halkının alın terini emperyalistlere karşı savunmak demektir.
Evet.
Şimdi bu laf aslında 24 Ocak ekonomik kararıyla tam karşı karşıya cepheden bir laftır. Çünkü 24 Ocak ekonomik kararları neydi? Bu iki kutuplu dünya, yani sosyalist Sovyetler Birliği'nin bitmesiyle kapitalist sistemin tek kalması ve küreselleşmenin dünyaya yeni, müthiş, kalkındırıcı, harika bir sistem olarak sunulmasıydı. 24 Ocak kararları aslında bizim 1960'lar, 70'ler yani işçi sendikalarının örgütlü olduğu, emeğin örgütlü olduğu için dünyanın en büyük çatışma, tartışma konusu olan emek sermaye çatışmasında emeğin örgütlü olması sonucu üretilen katma değerden daha fazla pay almasını sağlıyordu 1960'lar, 60 hareketleri, 68'ler, örgütler, sendikalar hakikaten yani o zamana baktığımızda dünyada da yani Latin Amerika ülkelerine baktığımızda bir emekçi sınıfın haklarını aldığı bir rüzgar esiyordu.
Evet.
Sadece bu değil, Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'daki hakimiyetinden korkan Batı Avrupa'nın ekonomide sosyal devleti gördüğü ve gelir dağılımını emekçi sınıflar lehine değiştirdiği ve muhteşem bir sosyal devlet hizmetleriyle geldiği, yani memur maaşları, emeklilik, bedava sağlık, bedava eğitim, kaliteli eğitim, bunlar tabii hep Sovyetler Birliği korkusu, sosyalizm korkusuna pansuman olarak Batı Avrupa'nın bulduğu sistemlerdi. 1980 24 Ocak kararları işte bu düzenin bitişini ilan ediyordu ve diyordu ki bize artık örgütlü toplum yok. Tabii bu örgütlü toplumun, sendikaların, hareketlerin, partilerin, öncülerin ezilebilmesi için bir ihtilale ihtiyaç vardı.
O kararlar o başka türlü de uygulanamazdı.
Uygulanamazdı.
Evet.
Ve çünkü büyük olaylar olurdu.
Evet.
12 Eylül geldi ve solu sağ herkesi biçti geçti. Ama esas bunun maksadı bir şirketler imparatorluğu sağlamak. Esas maksadı kamunun üretim içinde yer almaması, özelleştirmeler, yabancı ve yerli özel sermayeye kamu mallarının peşkeş çekilmesi, gelir dağılımının sermaye sınıfı lehine değişmesi, bütün korumacı, plancı, sanayinizi büyüten tedbirlerin ortadan kalkıp artık ithalat var, cennet var, para da var. Eğer bu ithalatı yapacak paranız yoksa borç da var denen evet. bir sistemdi. 24 Ocak buydu.
Halit Narin'i hiç unutmuyorum. TİSK başkanıydı. Sözünü burada tekrarlayamam ama emekçiler açısından ettiği meşhur bir söz vardır. O zamanlar çok konuşuldu. Yani bundan sonra özetle söyleyeyim. Biraz nasıl değiştirerek söyleyeyim. Ya bundan sonra bizim sözümüz, bizim borumuz ötecek demişti ki evet. aslında belki en basit ifadesiydi.
Doğru, doğru. Yani zaten 24 Ocak kararları ve sonrasına baktığımızda ki bu Turgut Özal, Tansu Çiller, Kemal Derviş, Ali Babacan falan yani böyle bir silsileyle gidiyor. Burada isimlerin bir ehemmiyeti yok. İsimler temsilci sadece.
Evet.
Burada temsil ettikleri Dünya Bankası ve IMF tarafından düzenlenen, kontrol edilen ve gelişmekte olan ülkelerin sistematiğinin tamamen gelişmiş, kalkınmış, sanayileşmiş ülkelere hizmet edecek biçimde ama batmayacak bir düzenekte ömürlerini sürdürmelerini sağlamak. Yani 24 Ocak aslında budur ve bu çeşitli biçimlerde planlı ekonominin ortadan kaldırıldığı, yani kıt kaynakların bilinçli toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlara aktarıldığı değil de bir tamamen şirketokrasi diyelim ona, böyle bir sistemle ekonominin yürümesi, alım gücü her geçen yıl milli gelir içinde alım gücü payı düşen emekçi sınıflara borçlanma imkanıyla kredi kartları, banka kredileri onları borçlayarak da bağlayarak bir tüketim
ekonomisi
yani sistemidir. Tabii şunu söyleyelim, bu emperyalizme yani uluslararası çok uluslu şirketler ve gelişmiş ülkelerin lehine süren bu sistemi Türk halkına güçlü biçimde duyuran isimlerin öldürülmesi lazımdı, evet. Ve öldürüldüler.
Yani o sürecin bir parçası
tabii
diyorsunuz.
Tabii. Yani Uğur Mumcu'ya baktığımızda özellikle etnik milliyetçilik üstünden yani PKK'nın oluşturulması, onların uyuşturucu ticareti ve onun inanılmaz bir beşinci kol faaliyetiyle sanki Kürtleri temsil ediyor, Kürt kökenli yurttaşlarımızı temsil ediyor gibi bir gösteri haline sunulması ki asla bu doğru değil. Bunların hepsi Türkiye'nin ulus devletinin yıkılıp parçalanıp güçsüz, zayıf ve iç sorunlarıyla uğraşan ve bölgesinde çok önemli bir güç olma imkanı varken Türk Cumhuriyetleri ile de bir araya geldiğinde çok önemli bir güç olma imkanı varken bunu ülkemize vermemek için kurulan tuzakları öne çıkaran, vurgulayan ve ses getiren, vurgulayan yani pek çok insan var ama Uğur Mumcu gibi etkili olan veya Eşref Bitlis gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin embriyosunu Kuzey Irak'ta oluşturduğu bir terör devletine müsaade etmeme kararlılığını çok net gösteren isimler suikastlara uğradılar. Yani evet. 24 Ocak hakikaten o açıdan baktığınızda tarihi bir gün.
24 Ocak kararları deyince özellikle Özal dönemini hatırlıyorum. Şimdi en çok neden şikayet ediyoruz? Dolarizasyondan şikayet ediyoruz değil mi? Yani Türkiye ekonomisini dolara bağladılar aşağı yukarı. Evet. İşte ekonomi dolar artıyor, her şey zam geliyor, öteki artıyor falan. Bizim daha önce Türk parasını koruma kanunumuz vardı.
Evet.
Hatta Özal demokrasi getiriyoruz diye eskiden cebinizde 5 dolar olsa 1 dolar olsa gidip bu hapse yatıyordunuz işte hakkınızda dava açılıyordu. Biz artık cebinizde istediğiniz kadar dolar taşıyın demeye başladı ve bunu bir demokrasi gibi sundu bize.
Evet.
Şimdi çektiğimiz günah biraz o günlerin günahları değil mi?
Günaha evet değil tabii mi? O 32 sayılı karar evet. 1989'da değiştirildi. Ve Türkiye'ye para girişi, çıkışı yani sıcak para dediğimiz spekülatif amaçlı Türkiye'de vurkaç yapan ve aslında Türkiye'nin kaynaklarını bir avuç rantiyeye kaptırdığımız sistemi bize demokrasi, insan hakları, efendim rahatlık, huzur, refah falan diye
yutturdular.
Ve tabii bakın şunu söyleyelim yani medyamız, entelijansiyamız, üniversitelerimiz yani bu fikriyat bütün ülkeye nüfuz etmeden başarılı olamaz.
Tabii.
Yani onun için sola dönüyorsun aynısı, sağa dönüyorsun aynısı, medyaya bakıyorsun aynısı, kendini cumhuriyetçi diyene bakıyorsun. Şu anda etnik milliyetçiliğe hizmet ediyor, destek veriyor. Yine kendine cumhuriyetçi, Atatürkçü diyene bakıyorsun. Soros'dan fonlanan Kavala'yı'nın fikriyatını savunuyor. Yani usulsüz yargılama ayrı bir şey ama fikriyatı savunmak ayrı bir şey. Şimdi tabii bu nüfuz etmeden üniversitelere, öğretim üyelerine, fikirlere kendilerini çeşitli şekillerde saklamadan, öyle böyle göstermeden bütün toplumu bu düşünceye kaptırtmak, onu onlara pazarlamak çok zor. Onun için Türkiye bugün karşı karşıya kaldığı yere bakıyorum gerçekten bir NATO yani Kuzey Atlantik Paktı dediğimiz Amerika ve Avrupa Birliği zihniyetine teslim olmuş ve aslında bir yerde neredeyse mandacılığa kadar savrulan bir fikriyatın egemen olduğunu üzülerek görüyorum.
Şimdi peki o durum değişmedi mi? Ben de onu soracaktım size. Hı. Mesela 15 Temmuz'dan sonra örneğin, mesela son araştırmalar var. Eskiden herkes Amerika'yı dost görürdü. Hatta evet. dost görenlerin oranı %70-80'lere çıkardı. Hı hı. Şimdi Amerika'yı düşman görenlerin oranı %90'larda.
Doğru.
Yani mesela muhafazakar kesim geçmişte hep böyle Amerikancıydı. Hı hı. Ama şu anda belli ölçekte yani önemli bir muhafazakar kesim anti-Amerikancı bir tavır aldı. Mesela haklısınız. Son araştırmalar Rusya'yı dost görenlerin, Rusya ile işbirliği yapalım diyenlerin oranı %70'leri aştı. Hı hı. Yani Türkiye'de bir dönüşüm yaşanmıyor mu halk içerisinde?
Haklısınız. Toplum içerisinde, halk içerisinde evet. çok net bir dönüşüm var.
Evet.
Ancak kadrolara baktığımızda, yönetim kadrolarına baktığımızda,
evet.
yönetimde yer alan seviyedeki kadrolara baktığımızda aynı dönüşümü görmüyoruz. Yani burada tek tek tabii ki isim vermek doğru olmaz ama genelleme olarak baktığımda benim
hala kritik görevdeler diyorsun.
Çok net, çok net bu kadrolar. Yani Türkiye'nin özellikle Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Avrasya bölgesiyle sıcak çalışmalar, yeni projeler, açılımlar, kalkınma noktasında birlikte nasıl üretiriz diye düşünen zihinlerin hiçbir biçimde Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı veya bürokrasisinde veya partilerinde hakim olmadığını üzülerek söylemek zorundayım. Çünkü realite bu ama toplum her zamanki gibi evet. siyasetin önünde gidiyor. Yani aslında toplumun ihtiyaçlarına siyaset cevap vermekte geriden geliyor. Ben bunu doğrusu 1952'den beri Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş Kuzey Atlantik Paktı mandacılığı veya zihniyetine bağlıyorum.
Evet, şimdi onu da soracaktım bu 50 meselesini. Önümüzdeki günlerde çok tartışacağız zaten. Çünkü neden tartışacağız? AK Parti seçim tarihini Sayın Erdoğan açıkladı. 14 Mayıs dedi ve 14 Mayıs Türkiye'de Demokrat Parti'nin iktidara gelişi yeter söz milletindir sloganını kullanması. Ona biraz sonra geçeceğim. Hı. Ancak bugün mesela Bahçeli'nin bir konuşması var. Meclis grubunda konuştu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ı onun biliyorsunuz.
Biliyorum.
Türkiye'de için ağır sözleri var.
Evet.
Hatta Türkiye'de diyor seçimlere müdahale edilmeli
tabii,
diyor.
Tabii öyle diyor. Tabii
şey muhalefet diyor. Desteklenmeli diyor.
Diyor.
Hı-hı. Ondan sonra işte İsveç'te yaşanan Kur'an yakma meselesi var. Hı-hı. Ve bu konuda NATO'nun genel sekreterinin yaptığı bir açıklama var. Hı-hı. Ve diyor ki bu diyor düşünce özgürlüğüdür diyor. Yani evet. Kur'an yakmayı savunuyor. NATO evet. dediğimiz örgüt bu oldu. Yani NATO Kur'an yani bütün dünyadaki Müslümanlar ayağa kalkmış. Yani bunu İncil için de geçerli, başka dinlerin Hı-hı. kitapları için de geçerli. Yani bunu bir şey diye koydu NATO normal karşıladı. Sayın Bahçeli de konuşmasının püf noktası yani şeyde NATO ile doğmadık, NATO'suz da ölmeyiz dedi. Hı-hı. Ne oluyor yani Türkiye'de şimdi geçmişte yani biraz önce 24 Ocak kararlarını konuştuk. Bu kararlar öncesinde manzara çok tersiydi yani. Evet. Yani Türkiye'de belli kesimler işte tam NATO'cuydu. NATO'nun evet. tezgahındalardı. Evet. Şimdi böyle bir şey var. Bu durumu nasıl karşıladınız? Bu NATO tartışmalarını nasıl karşıladınız tabii. son dönemde?
İsmet Bey şimdi tabii siyasette söylem evet. Çok rahat kullanılan ve bol keseden kullanılan bir şeydir. Evet. Esas eylemdir. Yani evet. ne yaptığınızdır. Şimdi siyasette benim gördüğüm mesela bu söylemi yani MHP'nin Milliyetçi Hareket Partisi ki bence çok çok önemlidir. Evet. Bu söylemi doğru fakat hemen ardından peki Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçilerini temsil eden Parti'nin 21. yüzyıl Türkiye vizyonu nedir? Yani sanayileşmede, tarımda, kalkınmada, eğitimde de, teknolojide hangi programları, projeleri vardır? Kadrolarında kimler vardır? Ne kadar başarılı bir kurumsal kapasitesi vardır? Şimdi bunlara cevapları veremeden, olumlu şeyler söyleyemeden bu söylemin yerine gelmesi, Türkiye'nin ayağı üzerine kalkıp tam bağımsız ve anti emperyalist bir rotaya girebilmesi güçlü ekonomiyle mümkün. Evet. Bu da bir plan ister, program ister, bilgi ister, ciddiyet ister, çalışmak ister. Şimdi buralara baktığımızda ben bunları eksik görüyorum.
Anladım.
Şimdi tabii NATO sorgulanıyor derken NATO Kuzey Atlantik Paktı, yani Batı sorgulanıyor.
Tabii asıl mesele
Çünkü
Batı.
Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, örneğin Soğuk Savaş sonrası Rusya ile anlaşma imzaladıkları halde NATO'nun kapsamı genişlememesi gerektiği halde yeni
döneminde.
Evet 13 veya 14'tü ülke ekleyerek Rusya'yı bir çevreleme harekatı yaptılar ve en son bu Ukrayna'da Rusya'nın yeter artık. Ben Moskova'ya NATO füzelerinin dönük olmasını kabul etmiyorum.
Daha önce de Gürcistan vardı, evet. Biliyorsunuz. Orada
yani,
büyük sorunlar oldu.
Şimdi bu yaşanan savaş ve Batı'nın karşı karşıya, Avrupa Birliği'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik kriz, enerji krizi bilerek geldi. Yani bu kadar Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti gibi emre amade bir halde Amerika'nın kışkırttığı bir savaşa balıklama dalması ve hakikaten insaniyet sınırları içinde olmayan yaptırımlar, şöyle ki Rus bestecilerin bestelerinin çalınmaması.
Ya böyle bir şey nerede var
ya? Okunmaması yani. Falan gibi o demokrasi ve insan hakları dersi veren dünyaya Batı'nın aslında gerçek yüzünün ne olduğunu gördüğümüz bir süreçten geçtik.
Tabii ki.
Şimdi bu bağlamda NATO dediğimiz şey Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığında Avrupa Birliği'nin hizmet ettiği bir örgüt. Ve bu örgüte dahil olan ABD bize 35 senedir terör yaratan PKK, yeni gelen yandaşı PYD, YPG'ye silah veriyor.
FETÖ'yü de barındırıyor FETÖ.
Tabii. Yani
karargahı Amerika'da.
Karargahı Amerika. Yetmiyor, bitmiyor. NATO'ya üye olan Yunanistan, Fransa, Almanya, Amerika'yı arkalarına almışlar. Yunanistan'ı ABD'nin silah deposu haline getirmişler. Dede Ağaç başta olmak üzere. Ve diyorlar ki Türkiye'ye, Doğu Akdeniz'de olmayacaksın. Seni Anadolu'ya hapsedeceğiz. Kıbrıs'ı sana bırakmayız. Şimdi
bu arada Rusya'nın da deniz taşımacının yüzde yanılmıyorsam 65'i Karadeniz boğazlar üzerinden, onu da tıkıyor. Yani Rusya'yı da tıkayacak bir süreç başlatıyor.
Zaten şu anda NATO'nun, yani ABD ve Avrupa Birliği'nin topyekün saldırısı Rusya ve Türkiye'yedir.
Evet, evet.
İkisini hedef almıştır. Pasifik'te ise ana hedefi Çin'dir. Çünkü evet. Çin ekonomik olarak Amerika'yı bugün itibariyle ezmiş ve geçmiştir. Konu kapanmıştır orada. Sadece doların rezerv para olması itibarıyla dolar kullanımı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri manipülasyonuna, ekonomideki varlığını sürdürmeye gayret ediyor. Yoksa hegemonik anlamda diyorum. Hegemonik anlamda da gücünü kaybetmiştir ABD. Bir ülkedir, güçlüdür ama hegemon, yani dünyaya jandarmalık
yapacak gücü
kalmamıştır
zaten
iktisadi olarak.
Zaten biraz da gerginlik biraz da oradan kaynaklanıyor. Yani,
tabii ki ondan kaynaklanıyor.
Bırakmak istemiyor.
Tabii
olacak.
Şimdi bu bağlamda baktığınızda aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'la kurduğu muhteşem işbirliği diğer Türk Cumhuriyetlerine de yayılacak, yayılmalı ve mutlaka bölgede bir Türk-Slav işbirliğine ihtiyaç var. Çünkü karşı cephe Amerika, Fransa, Almanya, Yunanistan toplu saldırıyor. Şimdi evet. Bunu görmeden...
Daha doğrusu Asya işbirliğine belki demek daha iyi.
Yani doğal olarak orada da mesela Venezuela. Venezuela yıllardır Amerikan ambargosu altında
direniyor.
Başkanlarını iki kere öldürmeye uğraştılar, kaçırdılar. Bir sürü olay oldu. Venezuela'da saymıyoruz ama bizimle birlikte doğal olarak.
Şimdi Brezilya eklendi oraya.
Doğal olarak yani Brezilya'da seçimi kaybeden başkan Amerika'ya yerleşiyor. Yani komedinin ötesinde bir olay oluyor aslında. Bu realiteyi görüp mesela şunu sorgulamayız. Bizim büyükelçilerimiz kimler? Rusya büyükelçimiz kim? Yani şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti kadrolaşırken geleceğin stratejisine uygun olarak bir kadrolaşıyor mu? Kadrosu var mı? Hayır, yok. Şimdi o noktada bizim için benim gördüğüm, hani döndüm oraya bir daha, Türk halkı düşmanı görmüş durumda ama bunun karşılığı siyasette, yönetimde ve kilit noktalarda görünmüyor.
Evet. Buradan biraz önce söylediniz 50'lerde diye NATO'ya girdik diye. Şimdi iktidarın bir seçim kampanyası var. Şimdi bu seçim kampanyasında yani 50'ler üzerinden yapacaklar, öyle gözüküyor. Yani işte biz 14 Mayıs'ı yeter söz milletin diye Demokrat Parti'nin tek parti döneminden sonra işte CHP'yi yıkılışını falan, yani buradan bir çağrışım yapmak istiyor. Şimdi ben AK Partililerle de konuştum bunu. Ya acaba taktik bir hata mı yapıyorsunuz dedim. Bazı aklı başındaki, yani bazı bu gelişmeleri takip eden AK Partililer bu propagandadan son derece rahatsızlar. Şöyle diyorlar. Yarın da bu konudaki görüşlerini yazımda ele alacağım yarınki gazetede. Diyorlar ki ya bir kere 50 ile bugün çok farklı. Neden farklı? 50'de Demokrat Parti'nin arkasında Amerika vardı. Amerika'nın niyeti o dönemde işte Türkiye'yi NATO'ya sokmaktı. Tam Sovyetlerin dibinde bir... ki Atatürk döneminde Türk-Sovyet dostluğu çok meşhurdur. Tabii. Mustafa Kemal'in de vasiyetidir.
Tabii.
Rusya'yla, yani Sovyetlerle
tabii
dostluğu bozmayın vasiyeti
doğru
vardır. Buna rağmen Türkiye'yi oradan koparıp kendi tarafına çekecek bir süreç başlattılar.
Doğru.
Şimdi ise diyorlar tam tersi bir durum var. Amerika bizi yıkmaya çalışıyor. Bizse Amerika'ya rağmen tekrar iktidarımızı korumaya çalışıyor. Bir defa 50 ile durum çok farklı. Şimdi 50'ye atıfta bulunarak, efendim Menderes'e, Özal'a atıfta bulunarak politika yapmak kadar yanlış bir şey yoktur. Çünkü Özal da Amerika'nın adamıydı.
Evet.
Amerika tarafından onların çocukları
evet
bu darbeyi yapmıştı falan diye. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz o durumu? Yani bugünkü durumu. Yani bu 50'den böyle bir kampanya AK Parti'ye yarar mı yaramaz mı?
İsmet Bey.
Hem stratejik
gördüğüm,
lafınızı kesiyorum.
Estağfurullah.
İfadeleri de şu. Hem stratejik hem taktiksel hata diyorlar.
Yani şöyle. Tabii bu sloganı kullanırken maksatları seçim kazanmak.
Evet.
Yani oyu arttırmak, vatandaşın içinde, o da gençler bu konuları yani bilmez.
Evet.
Ancak biz biliriz. Yani 50 yaş üstü bilir. Onlar da ne kadar bilir? Hani o onu da bilmiyorum.
Evet.
Yani ben seçim kampanyasını bunun üzerine oturtacaklarını sanmıyorum. Çünkü bu bir yani slogan, içi boş. Söylediğiniz gibi zaten konjonktür bu aslında bu değil. Kendilerince bir öyle bir çıktılar,
evet,
vazgeçebilirler. Esas benim gördüğüm AKP kampanyasını haklı olarak dış güçler, yani dışarıdan işte Bolton'da gördüğümüz,
evet,
Rubin'de gördüğümüz, yani Pentagon, CIA ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Şahinler grubundaki herkesin açık açık Erdoğan'ı devirecek her şeyi yapmalıyız. Bolton'un örneğin NATO'dan atmalıyız veya üyeliğini askıya almalıyız. Böylece muhaliflere bir şans vermiş oluruz. Tabii cahil de herhalde çünkü öyle bir madde yok.
Trump öyle demişti hatırlarsınız görevden alınca. Washington'daki en gerizekalı.
Gerizekalı çünkü NATO'da öyle bir madde yok. Siz o ülkenin isteği olmadan üyeliğine askıya alma hakkına sahip değilsiniz falan. Fakat bu niyeti gösteriyor.
Tabii.
Şimdi tabii yeni değil bu. Yani sanki bugünlerde çıkıyor gibiyse de aslında son 4-5 seneye baktığımızda yani AKP'nin 15 Temmuz'dan sonra özür diliyorum Cumhurbaşkanı'nın tek başına 15 Temmuz'dan sonra bu FETÖ ve PKK gibi Soros gibi Amerika'nın aparatı temsilcisi olan gruplara soğuk duruşu, serin duruşu doğal olarak AKP'den de Babacan gibi Davutoğlu gibi Amerikancıların kopması sonucunu doğurdu. Aynı zamanda bu FETÖ'yle, PKK'yla, Soros'un temsilcileriyle bir mücadeleye evrildi. Şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın yalnız olduğu saptamam var. Kendisinin iyi kadro kuramadığı ve hala eski buralarla ilişkili kadrolarıyla bu işi götürdüğü saptamam var. Bana göre AKP seçimdeki söylemini tamamen bu demin saydığım dış güçlerle, PKK'yla, Soros'la, FETÖ'yle mücadeleye oturtacak. Ve bu oturttuğu zemin de doğru. Tabii ekonomik olarak yapılan pek çok yanlış var. Yani AKP'nin kurulduğu günlerde benim çok defalarca yazdığım tünelin sonu kriz diye 2015'te uyardığım yani bu gidişat Türk halkını refaha getirmez. Kalkındırmaz, sanayileştirmez, ürettirmez, dış açık sorununu çözmez. Bunları yapmalıyız dediğimiz halde bunların hiçbirisi dinlenmedi. Burada da kadro sorunu var. Tekrar ediyorum. Şimdi ekonomideki bu zorlukları, oy kaybettiren bu zorluklara karşı tabii bir taraftan Türk milleti onurlu, gururlu, başı dik bir ülke hasretinde ve mandacı zihniyetten rahatsız oluyor. Benim toplumda sosyolojik olarak Atatürk'e bu büyük sevgi, bu büyük saygı, bu büyük hürmet Atatürk'ün ülkeye verdiği o tam bağımsız, onurlu, başı dik duruşa duyulan özlemdir. Bu noktada AKP, Tayyip Erdoğan daha doğrusu avantaj sağlıyor. Çünkü dışarıdan açık bir şekilde saldırıda.
Evet.
Yani saldırı altında buna karşılık altılı masada adeta teyit ediyor. Yani Babacan çıkıyor biz diyor anayasadan Türklüğü sileceğiz. Davutoğlu geliyor artık diyor herkes her Türk Kürtçe'de öğrenecek diyor. Şimdi bakın bunların ciddiyetle yani akılla izanla falan açıklanabilir olaylar değil. Bunları da yapamazsınız. Bunu yaptırmazlar. Yani istersen iktidar ol yine yapamazsın. Bitmiyor.
Bir de şey veriyorsunuz bu arada bunu söyleyen iki kişiye ki Türkiye'nin şu anda içine düştüğü durumun yani Suriye'de düştüğü durumumuzun baş sorumlularından birisi Davutoğlu. Ekonomide biraz önce sözünü söylediğiniz durumun yaratıcılarından birisi de Babacan'dır yani.
Tabii. Şimdi bununla da bitmiyor. Altılı masa bir araya geldiler, mutabakat metni imzaladılar ve altısı da imzaladı CHP'de. Biz dediler 21 anayasasını kendimize temel alıyoruz. Yani bölünme anayasasını. Yani 21 anayasası dediğiniz şey federasyonların olduğu ve Türk'ün olmadığı bir anayasayı temel alıyoruz diye ilan ettiler. Yani bu belki gündeme az geldi. Yani çok geldi ama bu
Korkunç bir hareket. Bitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı danışman aldı. PKK'lı. Ve Rudav TV'ye Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'ün partisinde söyleşi yaptırıp Türk bayraklarını kaldırabildiler. Şimdi bu haliyle bütün ekonomideki sıkıntılara ve yanlış politikalara ve Cumhurbaşkanlığının hatalı kadrolaşmasına rağmen altılı masanın seçim kazanma şansını ben görmüyorum açıkçası.
Evet. Peki iktidar sürekli ekonomide kararlar alıyor. Evet. Yani buna biz basın olarak seçim ekonomisi diyoruz. Herhalde ekonomistler de aynı şekilde değerlendiriyor. Yani her iktidar değişiminde, her seçim dönemlerinde bunlar uygulanıyor. Ne yazık ki yani biz doğduk doğalı bu hep karşımıza çıkan olaylar. Şu anda da çok sayıda karar alınıyor. Bunların sonu nereye gider?
Şimdi şöyle İsmet Bey. Ekonomide sabah kalktık, karar aldık deyince o kararın etkisi olmaz. Yani şunu anlatmak istiyorum. Eğer siz tarımı planlamak, üretimi arttırmak, elinizdeki toprakları verimli biçimde kullanmak, bunları damla sulamayla yani suyu kontrollü ve verimli kullanarak sulamak istiyorsanız ve Türk halkı tekrar tarıma, üretime dönsün istiyorsanız bir makro plan yapmak zorundasınız. Yani iklimsel olarak, bölgesel olarak, mikro iklim olarak verimlilik haritaları çıkacak. Hangi ürünler Türkiye'nin hangi toprağında, bölgesinde, mikro anlamda yani o bölgelerde küçük küçük, o büyük anlamda hani 7 bölge anlamında diyemiyorum. Değil, değil. Çok daha mikro bunlar çıkacak. Türkiye'nin ürün ihtiyacı ve ihracat yapacağı ürünlerdeki potansiyeli belirlenecek. Ona göre teşvik programı hazırlanacak. Buna göre boş araziler üretim yapmak isteyen çiftçiyle buluşturulacak. Bugün üstlerine inşaatlar diktiğimiz ve öldürdüğümüz mera alanlarına çok ihtiyacımız var. Şimdi bunları planlamadan sabah kalktık Nebati Bey şunu söyledi. Bunların bir kalkınma iktisatçısı olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nı da yönetmiş bir arkadaşınız olarak şunu söyleyebilirim. Böyle kalkınma olmaz. Böyle günübirlik tamamen piyasanın dönmesini sağlayacak. Ne bileyim günü cari kurtaracak. Yardımlarla günü kurtarmak. Evet. Seçime kadar bir gidelim de hele bakarız.
Sadaka ekonomisi biraz.
Şimdi bu zihniyet. Yani. Şimdi bakın bu zihniyet Türkiye'yi olması gereken dünyanın en güçlü 5-6. Ülkesinden biri haline getirmez. Evet. Canlı pazarı var, tüketir, borçlanır, borç verir falan. Yani pazarı canlı ama üreten, kalkınan, teknoloji. Mesela eğitim. Şimdi eğitim dediğimiz şey klişe oldu ama teknoloji üreten beyinleri yetiştirmek zorundasınız. Ne demek istiyorum? Ortaokul, lisede uluslararası bir imtihan var. Bütün ülkeler oraya giriyor dünyada. PISA imtihanı. Türkiye bu imtihanda matematik, temel bilimler okuduğunu anlamada dünyada 44. sırada. 44. Yani bizim ilk 10'da olmamız lazımken 44'teyiz. Birinci sırada Çin, ikinci sırada Hollanda, sonra Kanada falan falan. Üniversiteye bakıyorsun. Dünyanın en iyi, en büyük 500 üniversitesi. 500. En az 40 Türk üniversitesi olmasını beklersin. Bir üniversitemiz yok. Demek ki Türkiye'nin eğitimde bir sorunu var. Şimdi bu kadar eğitimde sıkıntı olan, yani teknoloji üretecek beyinlerin, araştırmanın, geliştirmenin olmadığı bir ekolojik sistemde, yani ekonomik iklimde buradan üretim, teknoloji, katma değerli üretim çıkamıyor. Çıkamayınca ne oluyor? Sürekli dış ticaret açığı verir pozisyondasınız. Doğal olarak sürekli her sene cari açığınız oluyor. Yani dolara bağımlı oluyorsunuz. Bulduk. Ya buldun ama her bulma bir tavizi bir iş birliğinde alabileceğinden daha azına almayı getiriyor. Halbuki Türkiye'nin üretim gücü var. Şimdi tabii şunu da yani vurgulamak lazım. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı aday. Başka kim aday? Kemal Kılıçdaroğlu aday. Gayet net. 3 İYİ Parti Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmak istiyor.
İkili bir
tabii. Bunlar. Yani oyuna öyle gidiyor. Kemal Bey Ekrem İmamoğlu'nu güzel bağladı aslında. Çünkü şunu söyledi. Grup toplantısına çağırdı. Ben dedi bütün halkla bir şeyi paylaşıyorum. Ama dedi bu özel bir konu. Ekrem Bey benim oğlum gibidir. Onu bir anda kitledi oraya. Yani CHP'den istifa etse babasına kazık atan oğlan durumuna soktu onu bir. İki, tabii bir açmaz da var şu. Yıllar sonra herhalde 20 yıl sonra AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi alınmışken Ekrem Bey aday olduğu anda istifa edeceği için tekrardan Büyükşehir Belediyesi AKP'ye teslim edilmiş oluyor. Şimdi bu Ekrem Bey'in bütün popülaritesini bitirecek iki olgu. Yani ne hırslı adamsın, geldin 4 senede istifa ettin, İstanbul'u AKP'ye teslim ettin, gitti bir 3 puan. CHP sana sahip çıktı, Kılıçdaroğlu sahip çıktı, kazık attın ona da gitti bir 3 puan. Onun için Ekrem Bey adaylıkta zorlanıyor, geziyor yani. Fakat zorlanıyor ama bir taraftan...
Benim dün İstanbul'daydım, orada görüştüğüm arkadaşlardan edindiğim bilgi kararlı gözüküyor. Hatta kılıcı çekmiş diye ifade ediyorlar.
Kılıcı çekmiş. Şimdi işi zor. Bakın onu söyleyeyim. Evet. Çünkü bu iki argümandan büyük gol yer. Ve popülerite kaybına uğrar. Bakın onu söyleyeyim. Yani Akşener kendi aday oldu geçen seçimde. 8,5 mu aldı?
Evet.
Tamam, Akşener'den hiçbir şey olmaz. Yani aday olamıyor ondan. Olsa kaç alacak? 15. 5 de benden. 20. Hadi 5 de siz verin. 20. O kadar bitti. 8 almışsın. Bitmiş konu. Evet. Ekrem Bey ise bıraktığı anda İstanbul'u bırakmış oluyor. AKP'ye tekrar devretmiş oluyor. Evet. Bu ikincisi de Kılıçdaroğlu'na yani baba oğul ilişkisine ihanet etmiş oluyor. Ekrem Bey'in açmazıysa eğer bir burada aday olmaz... Belediye başkanlığını İstanbul'u tekrar aday olursa kaybetme ihtimali var. Peki, kaybetti mi de biter.
Tekrar yapacaklarını da sanmıyorum. Yani bütün güvencesi öyle gözüküyor ki Amerikan Büyükelçisi biliyorsunuz güven mektubunu alır almaz doğru ona gitti.
Tabii.
İngiliz Büyükelçisi onu destekliyor. Tabii. Belli ki önceden çalışılmış bazı hareketler var yani öyle bir şey.
Çok çalışılmış. Zaten... İngiltere Büyükelçisi, Amerikan Büyükelçisi, Balıkçı'da yemek, Umre, Atina yani maşallah hani ben de diyor her yol var abiler. Siz bana gelin.
Evet. Şimdi siz uluslararası örgütlerde çalıştınız. BM Kalkınma Programı'nı yönettiniz.
Evet.
Bu uluslararası örgütler Türkiye'de bu tür programları... Yani Türkiye'nin kalkınması için mi harcıyorlar, kalkınmaması için mi harcıyorlar? Soruyu bu daha net sorayım bu şekilde.
İsmet Bey, şimdi şöyle söyleyelim. Bir ülkenin kalkınmasını UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı sağlayamaz.
Evet.
Dünya Bankası sağlamaz. IMF sağlamaz. Bunların fonksiyonu bu değildir. Bir ülke kalkınmak istiyor ise... Önce kendi milli kalkınma politikasını, programını, planını hazırlayacak. Elindeki potansiyel doğrultusunda tarım ve sanayi üretimlerini maksimize edecek, harekete geçirecek. Gelir dağılımında adaleti sağlayacak. Kıt kaynakların en çok ihtiyaç duyulan yerlere gitmesini sağlayacak bir biçimde plan yapacak. Bütün bunlarla birlikte piyasasını denetleyecek, düzenleyecek, rekabet eden ama uluslararası küresel çok uluslu şirketlerin altına girmeyecek biçimde bir ekonomik sistem oluşturacak. Şimdi bunu yapmadan burada UNDP'nin, Dünya Bankası'nın yapacağı bir şey yok. Bir. İki, en popüler üç kurum: Dünya Bankası, IMF, UNDP, bizim Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Üç büyük örgüttür bunlar. UNDP de UN'in, yani Birleşmiş Milletler'in en büyük örgütüdür. Şimdi Dünya Bankası ve IMF, demin anlattım, ilk başta anlattım. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere bağlı kalmasını sağlar. Bağımlı kalmasını. Evet. Yani sağılmasını sağlar. Sağırlar ya, evet, inek evet. gibi. Ha. Sağılmasını sağlar. Dünya Bankası ile IMF'nin fonksiyonu budur. Oradan bir fikir alıp, politika önerisi alıp kalkınan bir ülke dünya tarihinde görülmemiştir.
Evet.
Ha. UNDP ise kendi çalışma alanları dahilinde bir takım şeyler söyler, ama şunu söyleyeyim. Yani uluslararası örgütlerin uzmanları benim ülkemi benden daha iyi bilemezler. Ve benden daha çok düşünemezler. Yani öncelik olarak şunu söylemişimdir hep ben. UNDP'nin de, Dünya Bankası'nda, IMF'nin de en faydalı yaptığı iş istihdam sağlamaktır. Bol maaşla istihdam sağlar. Bu güzel işsizliği azalttı.
Kaç kişiye?
yani binlerce insana istihdam sağlar. O açıdan güzeldir. Ama bunun haricinde onların fikirleriyle, düşünceleriyle, projeleriyle, fonlarıyla kalkınabilen bir ülke dünya tarihinde yok zaten.
Evet.
Peki, net bir cevap oldu değil mi?
Evet. Peki şöyle bir şey var. Şimdi IMF, Dünya Bankası dediğimiz zaman herkesin aklına Amerika gelir.
Evet,
hatta
tabii.
Bütün yöneticilerini de onlar atar.
Evet.
BM'de de Amerika'nın belli bir gücü vardır.
Tabii.
Dünyada son dönemde başka örgütler çıkmaya başladı. Biraz daha böyle Amerika'nın denetiminden çıkan. Evet, yani dünyadaki genel gelişmeye bağlı. İşte BRICS var. Yeni ödeme sistemleri üzerinde çalışılıyor. Mesela ASEAN gibi veyahut da bölgesel örgütler daha aktif hale gelmeye başladı.
Doğru.
O süreci nasıl görüyorsunuz?
Tabii. Şimdi söyleyeyim. Şimdi Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler'e bağlı bu saydığımız UNICEF, UNDP, World Health Organization falan hepsi yani. Şimdi bunlar küresel sistemin jandarması ABD'nin kurup küresel sistem, yani dünyayı yönetmek üzere ve dünyadaki 3-5'i sorunlarla ilgili çözümler üretmek üzere yapılandırılan kuruluşlardı. Şimdi bu kuruluşların işi, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası, IMF, onun örgütlerinin işi buydu. Tamam. Şimdi yeni bir dünya doğuyor. Yani daha doğrusu yeni bir dünya doğuyorla kastetmek istediğim, küresel anlamda güç olan, çekim merkezi olan, üretim merkezi olan, tüketim merkezi olan bir takım yeni ülkeler. Çin, Brezilya, Hindistan, Pakistan, Rusya. Şöyle bir baktığımızda o batı sistemine Japonya gibi eklemlenmemiş.
Evet.
Yani Japonya'da Pasifik bölgesinde ama batıya, ABD'ye tam bağlı. Onun gibi olmayan, kendi ayağı üzerinde durup dünya ekonomik sisteminde artık söz sahibi olan ülkeler bir araya gelip bazı örgütler kurmaya başladılar. BRICS, işte Şangay beşlisiydi o, şimdi büyüdü zaten.
Evet.
Şimdi ne demek bu? Diyorlar ki artık sizin kurduğunuz Avrupa Birliği gibi, sizin kurduğunuz Kuzey Atlantik Paktı gibi, sizin UN'iniz, tamam yani BM'ye onlar da dahil, ama biz burada ekonomik ve sosyal anlamda kendimizin örgütlendiği Avrupa Birliği'ne benzer örgütler kurup daha da fazla söz sahibi olacağız diyorlar. Ben bunu ekonomik verilerle değerlendiriyorum. Olabilirler mi? Şimdi söz sahibi olabilmenin şartları vardır. Bir, dünya üretiminin yüzde kaçına sahipsin? Gayri safi hasılasının kaçına sahipsin? Nüfusunun kaçına sahipsin? dünyanın çok önemli fosil yakıtları, yani doğalgaz, petrol, kömürün ne kadarına sahipsin? Şimdi
yeni teknolojilerdeki payın evet, ne?
Payın ne? Mesela toplam ihracat içinde, toplam sanayi ihracatı içinde yüksek teknolojiye dayalı ihracatta kaçıncı sıradasın? Şimdi ben bunlara Dünya Bankası'nın verileriyle, yani kendi ilan ettikleri değil, evet, bu tarafın ilan ettiği verilerle baktım. Bunlar dünyada bu saydıklarımın %35-40-50'sine sahip. O gördüğünüz BRICS'ler, Şangaylar, Çinler, Hindistan, Brezilya,
Rusya.
Rusya. Şimdi Türkiye'nin takkesini önüne koyup bir strateji kurması lazım.
Evet.
Biz bu yeni değişen dünyada
nerede
ne işbirlikleri yaratacağız?
Evet.
Yani illa bir yere ait olalım anlamında değil, çünkü öyle bir zorunluluğumuz yok.
Evet.
Ayrıca şunu söyleyeyim, Türkiye politik olarak çok kıymetli bir yerde.
Evet.
Ama Türkiye bugüne kadar gözünü NATO'yla açıyor, NATO'yla
kapatıyor.
Yani Kuzey Atlantik Paktı'yla, Amerika'yla, Avrupa Birliği'yle kapatıyor. Onunla açıyor, onunla kapatıyor. Halbuki burada yeni bir şeyler oluyor. Peki biz hangi üretim gücümüzle tarımda, sanayide, teknolojide, eğitimde neler vereceğiz? Neler katabiliriz? Bakın bu çok önemli. Çünkü jeopolitik olarak çok önemli bir yerdeyim, geçiş ülkesiyim dersen o zaman lider ülkelerden biri olamıyorsun. Senin mutlaka kendi kalkınma programının çok kapsamlı içinde, hep söylüyorum, bir daha söyleyeceğim, eğitimin, teknolojinin, tarımın, sanayinin planlandığı, üretimin olduğu, savunma sanayinin güçlendiği bir plan doğrultusunda Türkiye geleceğe yönelik adımlar atmalı ki bundan 20 sene sonra dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline ne gelebilsin. Yoksa 1950'lerden beri yaptığımızı yapmayı sürdürürsek artık kaybedenler kulübüne dahil oluyorsunuz bir de. Ya hatırlarsanız öyle bir film vardı.
Evet, evet.
Evet. Böyle.
Evet, gerçekten Türkiye bir tercihini yapmak zorunda. Çünkü gelip buraya dayandık.
Evet.
Yani bu hem NATO bazında hem de kalkınma stratejileri bazında. Buralarda eğer tercihimizi şimdiden yaparsak bunun hayata dokunması, insanlarımıza yansıması en az 15-20 yıl alıyor.
Evet.
Ve Türkiye eğer bu politikayı sürdürürse, ki artık Batı eskiden çok şeydi, her şey işte Batı falan, o dönem geçti. Yani artık Batı'nın o reklamları da bitti. O nedenle Türkiye yepyeni bir döneme giriyor bütün dünyayla beraber. Bu nedenle de önümüzdeki yıllar son derece önemli. Dolayısıyla bu seçim de son derece önemli. Önümüzdeki günlerde bu tartışmalara devam edeceğiz. Bugünkü konuğumuz kalkınma ekonomisti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski müdürü Bartu Soral'dı. Artık süremizin sonuna geldik. O nedenle evet, bitiriyoruz. İki dakikamız daha var mıydı? O zaman yanlış anladım. Evet, bir anlamda da zaten hemen hemen laflarımızın da belli ölçüde sonuna gelmiştik. Şimdi bir konu daha açarsak yönetmenimiz bizi keselim diye uyarmaya başlar. Onun için hiç yeni bir konuya girmeyelim. Yani mesela merak ediyordum. Dışişleri Bakanı Amerika'ya gitti. Yani bu kritik anda, bunca konuştuğumuz noktada Amerika'da tuttu. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'le konuşurken Suriye sürecine dahil olmanızı istiyoruz dedi. Yani Amerika Suriye'de PKK'ya diye binlerce tır silah vermiş. Cumhurbaşkanı bunu binlerce kez neredeyse söyledi. Şimdi orada sürece Amerika'nın dahil olması demek, Suriye politikasını bitirmesi demek, tamamen karmaşık hale getirmesi demek. Oysa ki Sayın Cumhurbaşkanı gerek Putin'le yaptığı görüşmelerden sonra, gerekse Türkmenistan dönüşünde Türkiye-Rusya-Suriye işbirliğiyle teröre karşı Suriye'de ortak mücadeleden ve işbirliğinden dem vurmuştu. Yani bunu söylerken birdenbire Amerika'nın sürece dahil olmasını istemek, yani bilmiyorum, bazen şaşkınlık içinde kalıyoruz.
Programda evet, zannediyorum 3 kere söyledim kadro diye, değil mi?
Evet.
Kadro,
evet,
kadro,
Evet.
Kadro dedim, işte kadro.
Evet. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Sayın Bartu Soral'a tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim
size. İleride yeni programlarda tekrar görüşmek Demetle, dileğiyle diyoruz.
Zaman.
Evet. Perşembe günü saat 15'te buluşmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.